Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 18'de 1403, Hicri Gameri 6 Recep 1446 ve Milali Takvim'de 7 Ocak 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından basından seçmeler, İranlılar arasında Farsça öğrenelim ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Kum halkı yarın İslam İnkılabı rehberiyle görüşecek. Bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye vurgu. Ukrayna uçağı şehitleri anma merasimi Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nde düzenlendi. Bakan Irakçı yaptırım hakkında açıklamalarda bulundu. Ve İran'da iktidar 1403 hava savunma tatbikatı düzenlendi. Şimdi haberler. Kum şehrindeki tarihi 19D1356, 9 Ocak 1978 ayaklanmasının yıl dönümü vesilesiyle yarın Kum halkından bir grup İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile bir araya gelecek. 19D1356'da Kum şehri alimleri, hocaları ve medrese öğrencileri Tahran'ın güneyinde Pehlevi rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin şahsiyetine yönelik hakaretine karşı protesto gösterileri düzenlediler. Bu gösterilerde Pehlevi rejiminin güvenlik güçleri birçok göstericiyi kanlar içinde bıraktı. Sahaf haber ağına göre 19D1356 Kum halkının ayaklanması İslami hareketinin kaderini ve yolunu belirleyen önemli bir olay olarak kabul ediliyor. Bu ayaklanma İran halkının uyanışının başlangıcı ve devrimin kıvılcımı olarak anılıyor. Tarihi 15 Hordat 1342 ayaklanmasından 14 yıl sonra gerçekleşen bu hareket bir kez daha Kum'u devrimin atan kalbi ve Pehlevi rejimine karşı mücadelenin merkezi olarak tanıttı. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel tüm alanlarda bölge ülkeleriyle, dost ülkelerle ilişkileri geliştirmek için müzakereye hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bölgedeki mevcut durumun ve İran'ın dış politika stratejilerinin komşu ülkeler, İslam ülkeleri, Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika ülkeleriyle ilişkilerin daha da genişletilmesini gerektirdiğini belirtti. Arif, sağlık diplomasisinin önemine dikkat çekerek bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin en güçlü avantajlarından biri olduğunu ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İran ekonomisinin büyümesi hakkında konuşan Arif, ekonomik kalkınma için sadece iç yatırımların değil, yurt dışındaki İranlıların da yatırımlarına ihtiyaç olduğunu belirtti ve ilgilenen İranlıları ülkeye yatırım yapmaya çağırdı. Arif, İran'ın yaptırımları memnuniyetle karşılamadığını vurguladı ve uluslararası topluma İran'a karşı uygulanan haksız yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Ukrayna Hava Yolları'nın 752 numaralı seferinde şehit olan yolcular için anma merasimi bugün akşam saatlerinde Tahran'da İmamzade Salih Türbesi'nde gerçekleştirildi. Törene Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Said Ohedi, Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Behruzazar ile Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani katıldı. Tören sırasında Ukrayna uçağında hayatını kaybeden şehitler için yazılan duygu yüklü metinler okundu. 18 Ocak 2020'de Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan kalktıktan sonra düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında 176 yolcu şehit olmuştu. Hayatını kaybeden yolcuların 148'i İran vatandaşı, 10'u Afganistan vatandaşı ve 18'i diğer ülkelerin vatandaşlarıydı. Uçak kazanın ardından şehit olanlardan Mehdi Yekavi, Muhammed Emin Cebelli, Ferinaz Gader Pena, Muhammed Hasan Esedilari, Zeynep Esedilari, Muhammed Mehdi İlyasi ve İman Gader Pena İmamzade Salih Türbesi'nin bahçesine defnedildi. Dışişleri Bakanı, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması için diplomasi kurumunun son girişimleri hakkında yaptığı açıklamada blok edilen paraların meselesini sürekli olarak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların gündeminde yer aldığını belirtti. Seyit Abbas Irakçı yaptığı röportajda, ülkenin dış ekonomik ilişkilerini yönetmenin yaptırımlar ve dış baskılar altında özel çabalar gerektirdiğini ve bu konuda tecrübe kazandıklarını ifade ederek, bloke edilen paraların meselesinin düzenli olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların gündeminde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı ayrıca yapılan çabalar sonucunda bir miktar para serbest bırakıldı. Ancak bir kısmı hala bloka durumda ve bu konuda sürekli toplantılara, incelemelere ve yeni girişimlere ihtiyaç duyuyoruz vurgusunda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'nin milyarlarca dolarlık varlıklarını yasa dışı gerekçelerle bazı ülkelerde bloke etti ve İran'ın bu varlıklara erişimini kısıtladı. Geçen yıl Ağustos ayında Güney Kore'deki bu dondurulmuş varlıkların bir kısmı serbest bırakıldı ve Dışişleri Bakanlığı diğer varlıkların da yasal süreçler yoluyla serbest bırakılması için çaba göstermeye devam ediyor. Devrim muhafızları hava savunma birimleri tarafından Natanz nükleer tesisinin yakınında iktidar 1403 adlı ortak tatbikat düzenlendi. İran Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade'nin talimatı üzerine devrim muhafızları ordusu hava kuvvetleri hava savunma birimleri tarafından Natanz nükleer tesisinin yakınında iktidar 1403 adlı ortak tatbikat düzenlendi. Tatbikatın ilk aşamasında Şehit Ahmedi Roşen nükleer tesisini savunmak için çok sayıda hava tehdidiyle başa çıkmak amacıyla kapsamlı bir savunma gerçekleştiriliyor. İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı Hüseyin Pur Ferzane, İran ile Suriye arasında durdurulan uçak seferlerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı. İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı Hüseyin Pur Ferzane, İran ile Suriye arasında durdurulan uçak seferlerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını belirtti. Pur Ferzane, İran'dan Suriye'ye uçak seferlerinin başlatılması için Şam tarafından İran Sivil Havacılık Teşkilatı'na yazılı izin verilmesi gerekiyor dedi. İranlı yetkili ayrıca İran-Suriye arası uçuş programı için Şam tarafından mektup bekliyoruz diye konuştu. Şam Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilen ilk uçuşlar resmi olarak uluslararası uçuşlara açılmıştı. Yemen Güvenlik Servisi, İngiliz ve Suudi Arabistan istihbarat teşkilatlarının casuslarının yakalanma operasyonu ve itiraflarına ilişkin bir video yayınladı. Sanaa şehrinde gerçekleştirilen güvenlik operasyonu sırasında yakalanan bazı casuslar, güvenlik, medya ve eğitim gibi çeşitli alanlarda raporlar hazırlayıp bunları Suudi Arabistan'daki takım liderlerine teslim ettiklerini itiraf ettiler. Sahab haber ağına göre Yemen Güvenlik Servisi tarafından yapılan bir açıklamada, Yemen'de tutuklanan İngiliz ve Suudi casusların itiraflarının ardından yabancı istihbarat teşkilatlarının saldırgan girişimlerinin başarısız olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, düşmanla casusluk faaliyetlerinde işbirliği yapan herkesin adalet önünde teslim olması gerektiği vurgulandı. Yemen Güvenlik Servisi, tutuklanan casusların Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İngiliz ve Suudi subaylar tarafından işe alım aşamasında değerleme ve teknik testlerden geçirildiğini ve seçildikten sonra kontrol, konum belirleme ve istihbarat toplama konularında eğitim aldıklarını belirtti. Casuslara Yemen topraklarına döndükten sonra yürütmeleri için casusluk görevlerinde kullanacakları programlar, cihazlar ve teknolojiler üzerine de eğitim verildiği ifade edildi. Ayrıca Yemen'in Ensarullah Hareketi siyasi ofisi casusluk faaliyetlerinde yer alan ülkelere Yemen halkının çıkarlarına zarar vermeme konusunda uyarıda bulunan bir bildiri yayınlandı. Arap dünyasının ünlü analisti Ürdün Nehri Batı yakasında gerçekleştirilen Siyonizme karşı operasyonu Siyonist rejimin katliamlarına ve suçlarına karşı güçlü bir yanıt olarak değerlendirdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Arap dünyasının ünlü analisti Ürdün Nehri Batı yakasında gerçekleştirilen Siyonizme karşı operasyonu Siyonist rejimin katliamlarına ve suçlarına karşı güçlü bir yanıt olarak değerlendirdiği Aksa Tufanı'nın hızla Batı yakaya taşınması ve Netanyahu'ya ölümcül darbeler yapılması hakkında bilgi verdi. Sehab kanalına İrna'dan aktarılan habere göre Arap dünyasının ünlü analisti Abdülbari Atvan, Ürdün Nehri Batı yakasında gerçekleştirilen Siyonizme karşı operasyonu değerlendirdi. Ve Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve Siyonistlerin daha önce tasarladıkları şekilde Lübnan'a yönelik saldırılarda Türkiye-Amerika ile işbirliği yaparak elde etmeyi umdukları zaferin gerçekleşmediğini, çünkü Filistin direnişinin Batı Yaka ve Gazze'de bu mutluluğunu yok ettiğini belirtti. Atvan, Kodumim operasyonunun Batı Yaka'nın kuzeyindeki Kalkilya şehri yakınlarında 3 direnişçinin gerçekleştirdiği bir eylem olduğunu ve bu eylemde 3 Siyonist yerleşimcinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını belirtti. Bu operasyonun Arap ve küresel medya ile siyasi bakış açılarını doğru şekilde, yani Filistin'e yönlendirdiğini vurguladı. Bu Arap analisti bu operasyonun İsrail rejiminin bir daha huzur bulamayacağının ve Gazze, Yemen ve Güney Lübnan'daki soykırımın cevapsız kalmayacağının bir göstergesi olduğunu söyledi. Ayrıca bu operasyonun işgalciler tarafından sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bir yerleşim alanında gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Atvan, İsrailler üzerinde büyük bir baskı yaratan şeyin Batı Yaka ve Gazze'den özellikle yerleşimcilerin evlerine, konutlarına ve otobüslerine yapılan siyonizme karşı operasyonlar olduğuna ve bunun Tel Aviv'in istihbarat ve güvenlik konusunda başarısızlığı, yerleşimcilerin güvenliğini sağlayamaması anlamına geldiğini belirtti. Arap yazar Kudüs İşgalci Ordusu'nun Gazze'deki soykırımındaki deliliğin öncelikle Aksa fırtınasına dayandığını ve savaşın rejimin kalbine taşındığını, bu durumun ileri teknolojiye sahip istihbarat kurumlarının ne kadar kırılgan olduğunu ve büyük açıklıklar taşıdığını ortaya koyduğunu vurguladı. Atvan Filistinli operasyonların ve Yemenlilerin roket saldırılarının artmasının işgalci Kudüs'ün savunma sistemlerinin başarısız olmasının Siyonist düşmanı ciddi şekilde huzursuz ettiğini belirtti. Bu Arap analisti Batı Yaka'nın İsrail'in zayıf noktası olduğunu ve 800 binden fazla Siyonist yerleşimcinin Batı Yaka'ya yerleştirilmesinin özellikle gençlerin direnişe katılmasıyla birlikte ters sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Atvan Siyonist rejimin savunma bakanı İsrail Katz'ın Batı Yaka'ya karşı tehditlerine atıfta bulunarak Netanyahu ve savunma bakanının 76 yıldır süren tehditlerin bir işe yaramadığını bilmediklerini ve Filistin halkının ve genç neslinin sadece kurşunla değil aynı zamanda bıçakla ezme eylemleri ve barışçıl protestolarla tepki vereceğini söyledi. Bu yeni nesil Filistin'in ve tüm bölgenin geleceğini şekillendirecektir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik sürdürdüğü saldırılarında toplam şehit sayısı 45.885'e ulaştı. Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği saldırılar 459 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işgalci güçlerin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 31 Filistinlinin şehit olduğu, 57 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam şehit sayısı 45.885'e, yaralı sayısının ise 109.196'ya yükseldiği belirtildi. Filistin yanlısı destekçiler Avrupa Birliği parlamentosu önünde toplanarak İsrail rejiminin esaretindeki Filistinli doktorun serbest bırakılmasını talep etti. Sahab haber ağına göre İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği suçları protesto eden bir grup gösterici Brüksel'de Avrupa Birliği önünde toplanarak Gazze şeridindeki sağlık merkezlerine yönelik İsrail ordusunun saldırılarını kınadı. Göstericiler Gazze şeridinde devam eden soykırıma karşı sloganlar atarak Kemal El Adwan Hastanesi başhekimi Doktor Hüsam Ebu Safiye'nin serbest bırakılmasını istedi. Filistinli Doktor Hüsam Ebu Safiye, Gazze şeridinin kuzeyindeki Kemal El Adwan Hastanesi'nin yöneticisi olarak İsrail rejim ordusunun bu hastaneye düzenlediği son saldırının ardından tutuklandı. Ebu Safiye'nin akıbetine ilişkin kesin bir bilgi bulunmazken sağlık durumu ve güvenliği konusundaki endişeler de giderek artıyor. İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle Gazze şeridine geniş çaplı saldırılar başlattı. Bu saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 45 binden fazla Filistinli şehit düştü. Öte yandan Gazze şeridindeki evlerin ve altyapının %70'i ciddi şekilde hasar gördü. Bölge halkı ağır bir abluka, insanlık krizi, kıtlık ve benzeri görülmemiş bir açlık tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor. Ve sırada bültenimizin son haberi var. Çin'in Tibet Ozark bölgesindeki Shugaz kentinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 95 kişi yaşamını yitirdi. Tibet-Nepal sınırı yakınlarında yerel saatte 6.35'te meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe yol açtı. Deprem özellikle Jingri ilçesi ve çevresinde büyük hasara yol açarken sarsıntılar Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildi. Depremde 95 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı. İlk depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanırken bölgedeki can kaybı 53 olurken yaralı sayısı ise 62'ye yükseldiği açıklanmıştı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak hükümetine Haçlı Şabi'nin feshedilmesi yönündeki baskının boyutları etrafında. Haçlı Şabi'nin dağıtılması konusunda Irak hükümeti üzerinde özellikle de Amerika'dan gelen dış baskılar arttı. Öyle ki Muhammed Şeysudani hükümetini zor durumda bırakmıştır. Haçlı Şabi, Irak'ın IŞİD terörüne karşı mücadelesinde önemli rol oynayan ve son 15 ayda Siyonizme karşı Gazze halkına destek veren direniş ekseninin üyesi olan önemli gruplardan biridir. Haçlı Şabi'nin dağıtılması talebi Suriye'de Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından gündeme gelmiş ve giderek Bağdat hükümetine karşı siyasi bir baskı haline gelmiştir. Aslında Beşar Esad hükümetinin ucuz ve hızlı bir şekilde devrilmesi bu talep ve baskının temelini oluşturmuştur. Çünkü Amerika ve Siyonist rejim direniş çevrelerinin zayıfladığı ve önemli direniş çevrelerinden biri olan Haçlı Şabi'nin ortadan kalkma ihtimalinin olduğu sonucuna vardı. Bu baskı Haçlı Şabi'nin Beşar Esad hükümetinin devrilmesi sırasında Bağdat hükümetiyle uyumlu bir politika benimsediği ve Siyonist rejime yönelik saldırıları durdururken Suriye krizine müdahale etmeyi de reddettiği bir dönemde geldi. Bir diğer konu ise Haçlı Şabi güçlerinin 2016 yılında resmi olarak Irak Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edilmesi ve Irak ordusunun resmi bir parçası olarak görülmesine rağmen Haçlı Şabi'nin tasfiye edilmesi yönündeki baskılar uygulanmasıdır. Aslında Irak hükümetine Haçlı Şabi'nin dağıtılması yönündeki baskının artırılmasındaki temel amaç Irak ordusunun kapasitesinin tüketilmesidir. Halk kuvvetlerinin tükenmesi ordunun harekatta zayıflamasına neden olur. Bu, Beşar Esad hükümetinin yaptığı bir hataydı ve halk güçlerini dağıtarak savunma ve askeri gücünün önemli bir bölümünü fiilen yok etti. Bu eylem, Esad hükümetinin çöküşünün hızlanmasında da önemli bir etken oldu. Haçlı Şabi'nin Irak'ın resmi askeri gücü olduğu dikkate alındığında, dağılmasının parlamentonun onayıyla birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bu konuda hükümetin tek başına karar vermesi mümkün değil. Irak'ın siyasi ve güvenlik meseleleri uzmanı Gani El-Gadban bu konuda şunları söyledi. Irak hükümeti Haçlı Şabi güçlerini tamamen dağıtamaz. Zira oluşumu parlamento çoğunluğu tarafından onaylandı ve dağıtma kararı parlamentonun onayını gerektiriyor. Bir başka önemli nokta da Haçlı Şabi'nin 2014 yılında IŞİD'in Irak'ı işgal etmesinden sonra Irak'ın en üst dini yetkilisi ve büyük din alimi Ayetullah Sistani'nin fetvasıyla kurulmuş olmasıdır. Bu nedenle uygulamada sağlanamayan bu örgütün dağıtılması için Ayetullah Sistani'nin rızasını almaya çalıştılar. Birleşmiş Milletler'in Irak işlerinden sorumlu özel temsilcisi, Haçlı Şabi örgütünün dağıtılması konusunda Ayetullah Sistani ile görüşmeye çalıştı. Ancak Ayetullah Sistani bu talebi reddetti. Dolayısıyla Irak'taki Haçlı Şabi ile Suriye'deki halk güçleri arasındaki önemli fark, Haçlı Şabi'nin Irak'ta büyük din merciğinin desteğine sahip olmasıdır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmeye devam edemeyeceğini kabul etmesi etrafında. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşı finanse etmeye devam etmesi çok zorlaştı. Öyle ki Fransız Vatansever Partisi lideri Florian Philippe, Avrupa Birliği'nin artık Ukrayna'ya silah ve mali yardım gönderemeyeceğini resmen açıkladı. Philippe, Fransızların Ukrayna'daki savaşın kendileriyle hiçbir ilgisinin olmadığını çok iyi bildiğini ifade ederek şunları kaydetti. Avrupa Birliği, Kiev'e askeri ve mali yardımını yakında durduracak. Çünkü bu desteği sürdürmek için yeterli ve sınırsız kaynak yok. Philip sözlerine şöyle devam etti. Avrupa ülkeleri savaşın devamı için para ödemek ve Ukrayna güçlerini silahlandırmak yerine bu anlaşmazlığın müzakere edilmesini ve barışçıl çözümünü savunmalıdır. Avrupa ülkelerine maddi desteğin ve silahların devam etmesi ciddi bir sorun haline geldi. Bu ülkeler Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri Ukrayna'yı desteklediler ve Rusya ile savaşta bu ülkenin ihtiyaç duyduğu bütçenin büyük bir kısmını sağladılar. Fakat şimdi aradan 3 yıl geçtikten sonra çeşitli sebeplerden dolayı Ukrayna'dan gelen yardım ve desteğin devamı konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri çoğu Avrupa ülkesinde ekonomik ve sosyal koşulların bozulmasıdır. Bu ülkelerin birçoğu Rusya'dan enerji alımlarının askıya alınması ve bu sektöre uygulanan ambargo nedeniyle ekonomik sorunlar ve ekonomik büyümede düşüş yaşadı. Öyle ki Avrupa'nın ekonomik kutuplarından biri olarak kabul edilen Almanya'da dahil olmak üzere bu ülkelerin birçoğunda ekonomik büyüme durmuş ve birçok sektör iflas etmiştir. Fransa, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde ekonomik koşullar çok zorlaştı. Bunun sonucunda toplumsal protestolar arttı. Bu da pek çok Avrupa ülkesinde sağcı ve aşırılıkçı partilerin büyümesine ve bu kıtadaki yetkililerin endişe duymasına neden olan bir sorundur. Hill internet sitesi bu bağlamda şunları yazdı. Aşırı sağın zaferi, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek politikasını tehlikeye attı. Avrupa'daki sağ partiler çoğunlukla Rusya ile savaşa ve Avrupa'nın Rusya ile savaşta Ukrayna'ya verdiği desteğe karşı çıkıyor. Ayrıca Avrupalı bazı sağ partilerin NATO'dan çekilmek istemesi de bu durumda Avrupalı yetkilileri endişelendiriyor. Öte yandan Ukrayna'daki savaşın erozyona uğramasıyla birlikte bazı Avrupa ülkeleri savaşın devamını Avrupa kaynaklarının israfı olarak değerlendiriyor ve Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği mali ve askeri desteğin sona ermesini istiyor. Bu bağlamda Macaristan Başbakanı Viktor Orban şu uyarıda bulundu. Amerika ve Avrupa'nın Rusya ile savaşta Ukrayna'yı desteklemek için harcadığı 300 milyar avro, Avrupa'nın kalkınmasına harcanabilecek mali kaynak israfıydı. Bu parayla Avrupa genelinde yaşam standartlarında hızlı bir artış sağlayabiliriz. Bütün Balkanları Avrupa kalkınması seviyesine yükseltebiliriz. Avrupa için yepyeni bir savunma sistemi kurabilirdik ama o para boşa gitti. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e göre Avrupa Birliği Ukrayna'ya destek için 130 milyar avronun üzerinde harcama yaptı. Avrupa silah teslimatı sektöründe %47'lik bir paya sahip oldu. Artık Avrupa'da Rusya ile savaşta Ukrayna'ya verilen desteğin devam etmesi konusundaki görüş ayrılıklarının artmasına ilaveten Trump'ın Amerikan başkanlık seçimlerindeki zaferi de Avrupalı yetkililerin endişelerini artırdı. Ukrayna'daki savaşın sona erdiğini her zaman müzakereler yoluyla duyuran Trump, resmi olarak Avrupa'nın Ukrayna'ya yardıma yönelik katkısının artırılmasını talep etti. Avrupalı yetkililer Trump'ın ülkesini Ukrayna'ya mali ve askeri yardım konusunda geri çekeceğinden oldukça endişeli. Bahsedilen nedenlerle Ukrayna'ya verilen desteğin devamı konusunda Avrupa'da artan bölünmeler göz önüne alındığında Avrupalı yetkililerin Ukrayna'ya verilen desteğin devamı konusunda karar vermekte zorlandığı görülüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi Mossad başkanının esirlerin durumunu görüşmek üzere Katar'a gideceğini, Putin ve Trump'ın Mart 2025 ayında buluşacaklarını, Nusra Cephesi İdam Yargıcı'nın Suriye Adalet Bakanı olarak atandığını belirtiyor. Cevan gazetesi Ayetullah Hamenei'nin Papa Francis'e ilettiği mesajına yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Vatikan Büyükelçisi Papa Francis ile yaptığı görüşmede Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki beyanatından Mesih aramızda olsaydı başlıklı bir seçkiyi içeren yazılı mesajını Dünya Katoliklerinin liderine hediye etti. Hamenei.ir medyası Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin eserlerinin korunması ve yayımlanması dairesi tarafından Sayın Papa'ya yazılı mesaj metni şu şekilde yayınlamaktadır. Eğer İsa aramızda olsaydı, Hazreti Mesih'in Müslümanlar açısından değeri elbette Hristiyanlığa inanan Hristiyanların gözündeki değerinden az değildir. Bu büyük ilahi peygamber zulme, istismara, yolsuzluklara, zora ve güce dayanarak milletleri zincire vuran, onları dünya ve ahiret cehennemine sürükleyenlere karşı durabilmek için bütün zamanını insanların ortasında mücadeleyle geçirdi. Allah'ın ona çocukluğundan itibaren peygamberlik verdiği bu büyük peygamberin çocukluğundan beri çektiği acılar da bu şekildeydi. İsa Mesih'in takipçilerinin ve o zatı yüce gören herkesin, onun yüce konumuna yakışan büyüklüğe ve yüksek maneviyatına uygun bir şekilde ona uyması beklenmektedir. Eğer Mesih bugün aramızda olsaydı, küresel baskı ve istikbar liderlerine karşı savaşmak için bir anı bile kaybetmezdi ve büyük güçler tarafından sömürülen, savaşa, yolsuzluğa ve militanlığa sürüklenen milyarlarca insanın açlığına ve yerinden edilmişliğine tahammülü olmazdı. Bugün o büyük peygambere inananların, yani Hristiyanların ve Müslümanların layık bir dünya düzeni kurabilmek için peygamberlerin öğretilerine ve yollarına yönelmeleri ve insanlar öğretmenlerinin öğretilerine göre insani erdemleri genişletmeleri gerekmektedir. İsa aleyhisselamın peşinden gitmek, hakikati desteklemek ve hakikata karşı olan güçlerden nefret etmeyi gerektirir ve dünyanın her yerindeki Hristiyanların ve Müslümanların İsa Mesih'in bu büyük dersini hayatlarında ve eylemlerinde canlı tutacakları ümit edilmektedir.
Ticaret gazetesi Dışişleri Bakanı'nın meydan ve diplomasi arasında koordinasyonun güçlenmesi gerektiğini belirttiğini, Irak Başbakanı el-Sudani'nin Tahran'da özel görevini, Yemen direnişinin Netanyahu'nun uykularını kaçırdığını aktarıyor. Keyhan gazetesi Cumhurbaşkanı'nın polislerin mezuniyet törenindeki konuşmasına şöyle aktarıyor.
Mesut Pezeşkiyan, İmam Hasan Muçteba Aleyhisselam Polis Bilimleri Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, "Polis teşkilatı toplum ve ülke için güçlü bir kale, bir süs, bir şeref ve gurur kaynağıdır ve sizlerin varlığınız olmadan toplum yaşayamaz ve güvenlik ve sağlık içinde adaleti ve hakikati koruyan sizlersiniz ve bu bizim için büyük bir değerdir" açıklamasında bulundu. Öğrencilerin son performansında gösterilen vefakı takdir eden İran Cumhurbaşkanı, devrimin liderinin arzu edilen vizyona ulaşmak için ülkemizin birliğe ihtiyacı var. Tek bir liderlik olmadan, tek bir ümmet olmadan, net bir politika ve vizyon olmadan toplum birliğini sağlayamaz ifadesine dikkat çekti. Doktor Pezeşkiyan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözlerini işaretle "kitap ve adalete dayanarak hak dini yolunda ilerlemeliyiz" ifadesinin de altını çizdi.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Siyonistlerin Suriye halkının suyunun kontrolünü eline aldığını, Siyonist medyanın İran'ın yeni İHA'sının teknoloji alanında benzersiz olduğunu ve İran'ın aşı üretiminde kazanımlarını dünya ile paylaşmaya hazır olduğunu duyuruyor. Cumhur İslami gazetesi ise Hizbullah yetkilisinin açıklamalarını aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Lübnan Hizbullah Hareketi Koordinasyon ve İletişim Bölümü sorumlusu Vefik Safa, Lübnan İslami Direnişi'nin durumunun iyileştiğini belirterek Hizbullah'ın demirden daha güçlü olduğunu ve şimdi eskisinden de güçlü hale geldiğini söyledi. Safa, Hizbullah'ın merhum genel sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın şehit olduğu yeri de ziyaret etti. Vefik Safa, Beyrut'un Güney Banliyosu'nun ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Seyit Hasan Nasrullah'ın varlığının direniş, mücahitler ve halk arasında hala hissedildiğini ifade etti. Hizbullah yetkilisi ayrıca "Hizbullah demirden daha güçlü ve daha dayanıklı bir hale geldi. Düşman da bunu görüyor. Hizbullah her alanda hazırlıklıdır ve halkın moraline zarar verecek her şeyi karşı koyacaktır. Herkese güvence veriyorum. Endişelenecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İran
Yunanlılar arasındaki podcast'te Yunan gezgin Sofia Akoltake'nin gözünden İran ve İranlıları tanıtmaya çalışıyoruz. Tahran'dan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Önceki bölümde İranlılar arasında eğitim ve sağlık konularından bahsetmiştim. Bu bölümde ise Yunan gezginin gözünden İranlılar arasındaki tıbbi araştırmalar ve başarılarla tanıştıracağım sizleri. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istediğiniz takdirde iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden bizleri takip edebilir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. İlim eğer Süreyya yıldızında da olsa Pers diyarından bir grup ona ulaşır. İranlılar sağlık ve tıbbi araştırmalar açısından oldukça güncel, başarılı ve öncüdür. Bunu İran'da bulunduğum sırada bizzat gözlemledim. İslam devriminden bu yana geçen yıllar içerisinde İran'da sağlık standartları ve teknoloji alanında büyük değişiklikler yaşanmış ve ülke ilaç üretimi, nanoteknoloji, biyoteknoloji, genetik ve kök hücre alanlarında öncüler arasında yer almıştır. Devrim sonrası dönemde İran halkının ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yabancı doktor ve cerrah hizmet veriyordu. Ancak günümüzde İranlı eğitimli doktorlar sadece ülke içindeki artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Batı Asya'nın dört bir yanından gelen hastalara da hizmet veriyor. Tıbbi araştırmalar ve yenilikler birçok ilerleme kaydetti ve bunlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu başarılar arasında son yıllarda tıp alanında yapılan yeniliklerin bir sonucu olarak tıbbi dergilerde yayımlanan makalelerin sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Örneğin İran, Batı Asya ülkeleri arasında pankreas nakli ve böbrek nakli operasyonlarında birinci sıradadır. Her yıl bu gibi operasyonlar çok sayıda gerçekleştirilmektedir. İran'da ilk karaciğer nakli 1993 yılında yapılmış ve 2002 yılında beyin ölümü organ bağışı yasası çıkarıldıktan sonra yılda binlerce organ bağışı gerçekleşmiştir. İranlı laboratuvarlar kemik ve cilt kıkırdağını onarmak için yapay bileşiklerin oluşturulmasında önemli ilerlemeler kaydetmiş ve çeşitli tedavilerde nano kristalleri kullanmaktadır. Farmakoloji alanında ise diyabetik ayak yaraları için Angiopars gibi etkili ilaçlar, HIV/AIDS tedavisi için ilaçlar ve MS tedavisinde kullanılan Sinovex gibi birçok ilaç üretmiştir. Ayrıca geçmişte ithal edilen birçok ilaç artık İran'da üretilmektedir. Halihazırda İran, kök hücre bilimi üretiminde dünyada 13. sırada ve bölge 1. sırasındadır. İranlı araştırmacılar insan böbrek kök hücreleri üzerinde çalışmalar yapmış ve bu hücreleri kullanarak çeşitli hastalıkların tedavisinde başarılı olmuştur. İran 2006 yılında İsfahan'da klonlanmış ilk koyunu dünyaya getirmiştir ve bu koyuna projeyi üstlenen Royan Laboratuvarların adından esinlenerek Royana adı verilmiştir. Bundan önce klonlanmış hayvanlar doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle hayatta kalamıyordu. Son olarak İran'ın en uzak köylerde bile temel sağlık hizmetlerinde sağladığı gelişmeler yeni doğan ölümlerinin önemli ölçüde azalmasına yol açmıştır. Bugün İran, tıp ve eczacılık alanındaki yetenek ve ilerlemeleriyle dünyada öne çıkan ülkelerden biridir. Uluslararası bilimsel çevreler ve tıp dergileri İranlı bilim insanlarına özel bir önem vermektedir. İran'ın bilimsel ve araştırma sıralaması her geçen gün yükselmekte ve şu anda İran'da 65 üniversite dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almakta. Bunların 22'si tıp fakülteleridir. Şu anda İran'da kanser hastalıklarının önemli bir kısmı tamamen tedavi edilebilir durumda. Ve İranlı araştırmacılar gen tedavisi yöntemlerini kullanarak lösemi hastalarını tedavi etmeyi başarmıştır. Ayrıca ülke genelinde ihtiyaç duyulan ilaçların %97'si İran'da üretilmektedir. İran'da 70'ten fazla hastalık, plasenta, kan, kemik iliği gibi çeşitli nakil yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Belki ilginç gelebilir ama İran'da yaklaşık 20 yıldır hücresel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır ve bu teknolojiye uygulanabilirlik kazandıran dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Birçok ülke hala araştırma aşamasındayken İran'da kök hücreler, kornea, kalp, cilt gibi birçok nakilde kullanılmaktadır. Biyoteknoloji alanında da İran şu anda bu teknolojinin ürünlerini üreten dünyadaki 3 ülkeden biridir. Hepatit B aşısı, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için kullanılan eritropoietin ilacı, derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisinde kullanılan streptokinaz, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttıran GCSF ve MS hastalığının tedavisinde kullanılan interferon beta gibi ürünler İran'da üretilmektedir. Bir başka dikkat çekici nokta, yıllardır İran'da hiçbir hastanın tedavi için yurt dışına gönderilmesine gerek kalmamasıdır. Hicri Şemsi 1370'li yani 90'lı yıllardan önce her yıl 11 bin hasta yurt dışına gönderiliyor ve bunlar için büyük masraflar yapılıyordu. Ayrıca uzun yıllar boyunca İran'da çok sayıda yabancı doktor görev yapıyordu ve onların maaşları için büyük miktarda döviz harcanıyordu. Bunlar İran'ın tıp alanındaki ilerlemelerinden yalnızca birkaç örneğidir. Bu gelişmeleri kısaca özetlemeye çalışalım. Eğer hatırlıyorsanız önceki bölümlerde İran halkının derin ve güçlü duygularından da bahsetmiştim. Bu nedenle İran'da bir aile üyesi hastanede yatıyorsa genellikle en az bir kişi, eş veya yakın bir aile üyesi hasta ile birlikte kalır. Hastanın yanında aynı cinsiyetten birinin bulunması, gece boyunca hasta ile birlikte kalması, doktorlarla ve hemşirelerle konuşması ve en önemlisi hastanın kaygılarını azaltıp ona ev hissi vermesi yaygındır. Çocuklar hastanede kalması gerektiğinde genellikle anneleriyle birlikte oluyorlar. Ben ameliyatımdan bir gün önce hastanede yatarken ziyaretime gelen ailem dışında tüm zamanı yalnız geçirdim. Ancak hemşireler, yemek servisi yapan hanımlar ve temizlik yapan personel defalarca bana "Bu gece sizinle birlikte kimse yok mu?" diye sordular. Hasta ziyareti İslam dininde çok tavsiye edilen ve büyük sevap kazandıran bir davranıştır. Eğer bir hasta bir süre hastanede yatarsa, genellikle yakın akrabaları onu ziyaret eder. Daha uzak akrabalar ve arkadaşlar ise en az bir kez de olsa onu görmeye gelir. Eğer hasta erken taburcu olursa ziyaretler evde devam eder. İranlılar genellikle hastalık sırasında ziyaret edilmeyi severler. Bu onlara iyi hissettirir ve ziyaret edenlerin onlara duyduğu ilgiyi gösterir. Yakınlarda ziyaret sırasında hastalık ne kadar zor olursa olsun hastaya umut vermeye çalışır. Ağır bir hastalığa yakalanan ve hayatı tehlikede olan kişiler genellikle durumları hakkında tüm gerçekleri bilmezler. Doktorlar ve yakınları bunun hasta için daha iyi olduğuna inanır. Çünkü hastalık korkusu hastanın mücadele gücünü zayıflatabilir. Bu gibi durumlarda aile hastanın bakımında çok önemli bir rol oynar ve hem fiziksel hem de psikolojik açıdan hasta için en iyi kararları almalıdır. Bahsetmek istediğim bir diğer konu ise şifa bulma inancının İranlılar arasında yaygın olmasıdır. İran'da son yıllarda tıpta gerçekleşen tüm ilerlemelere rağmen mevcut bilimsel yöntemler sonuç vermediğinde ve doktorlar umutsuzluğa kapıldığında bile hasta ve ailesi umutlarını kaybetmez. Böyle durumlarda İranlı Müslümanlar dünyanın diğer yerlerindeki inançlar gibi Allah'a yönelir ve hastalarının şifa bulması için dua ederler. İnsanlar ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sadaka verir, komşulara ve yoksullara yiyecek dağıtarak onlardan dua etmelerini ister. Ayrıca bu gibi durumlarda yapılan diğer bir şey de adak adamak, yani Allah rızası için bir bağış yapmaktır. Müslümanlar birinin Ehl-i Beyt imamlarından birine sığınarak Allah'ın huzurunda kendilerine şefaat etmesini istemesi durumunda her şeyin mümkün olduğuna inanır. Bu konuda bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Tahran'daki dil sınıfımdan bir öğrenci, bir kişinin mucizevi bir şekilde iyileşmesiyle ilgili bir hikaye anlattı. 35 yaşında bir kadın MS hastasıydı ve hastalığı o kadar ilerlemişti ki yardımsız yürüyemiyordu. Pek çok İranlının Ehl-i Beyt'in 8. imamı İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmek için Meşhed'e gitmek istemesi gibi bu kadın ve eşi de Meşhed'e gitmeye karar verdi. Annesiyle vedalaşmaya gittiklerinde annesi kıza şöyle dedi: "Bu mesajı İmam Rıza'ya götür ve ona şöyle de ki, ben İran-Irak savaşı sırasında iki şehit verdim ve artık başka bir evladımı hastalık yüzünden kaybetmek istemiyorum. İmam Rıza'ya söyle ki, Allah'ın huzurunda kızım için şefaat etsin. Çift türbeye ulaştığında adam eşini tekerlekli sandalyeye bindirip türbenin demir penceresi önünde bıraktı ve kendisi içeri girdi. Demir pencere İmam Rıza'nın türbesinde İnkılap avlusunda bulunan ve türbenin en ünlü ve önemli penceresidir. Bu pencere Safeviler döneminde yapılmıştır ve amacı türbeye giremeyenlerin İmam Rıza'yı ziyaret edebilmesini sağlamaktır. Tarih boyunca bu noktada birçok mucizenin gerçekleştiğine inanılmaktadır. 35 yaşındaki kadın burada dua etti ve annesinin mesajını İmam Rıza'ya iletti. Birden arkasından kalk ve içeri gir diyen bir ses duydu. Kadın, eğer yürüyebilseydim eşimle birlikte giderdim diye yanıtladı. Ses tekrar etti, kalk ve içeri gir. Kadın bedeninde büyük bir enerji hissetti ve ayağa kalktı. Etrafındaki insanlar bir mucizeye tanık olduklarını fark ederek etrafında toplandılar. Türbenin görevlileri kadına koşarak geldi ve onu türbenin ofisine götürdüler. Bu sırada bir görevli kadının eşini bulmaya çalıştı. O kadın o günden itibaren iyileşti. Peki değerli dinleyiciler, İranlılar arasında tıbbi araştırmalar ve başarılarla ilgili olan İranlılar arasında podcastimizin bir başka bölümünün sonundayız. Bu bölümü sonuna kadar bizimle dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve eğer bu bölümü hoşunuza gittiyse podcastimizi arkadaşlarınıza da önermeniz bizi mutlu edecektir. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizi çok mutlu eder. Podcastlerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Farsça öğreniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 21. ders. Bu dersimizde iki kelimeden oluşan birkaç fiil öğreneceğiz. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.
Bidar şudan. Bidar şudan.
Uyanmak.
Namaz khandan. Namaz khandan.
Namaz kılmak.
Kar kerden. Kar kerden.
Çalışmak. Şimdi bu üç birleşik fiille cümle kuralım.
Men emruz sobh saat 6 bidar şudam. Men emruz sobh saat 6 bidar şudam.
Ben bu sabah saat 6'da uyandım.
Men emruz sobh namaz khandam. من امروز صبح نماز خواندم.
من بو صبح نماز کردم. Bidar şoden bileşik mastarında bidar kelimesi yerine başka kelimeler konularak yeni mastarlar elde edilebilir. Örneğin
Haste şoden. Haste şoden.
Yorulmak.
Haste.
Yorgun veya
Savar şoden. سوار شدن
بینمک
سوار
بینن و یا
پیاده شدن پیاده شدن
اینمک
پیاده
اینن و یا
روشن شدن روشن شدن
aydınlanmak
روشن
aydınlık Ayrıca namaz khanden mastarında namaz kelimesi yerine başka kelimeler konularak yeni mastarlar elde edilebilir. Örneğin
Kitab khanden Kitab khanden
Kitap okumak
Ruzname khanden Ruzname khanden
Gazete okumak
قرآن خواندن قرآن خواندن
قرآن اوکومak
قرآن
قرآن yine kar kerden mastarında kar kelimesi yerine başka kelimeler koyarak yeni bileşik mastarlar elde edilebilir. Örneğin
telefon kerden telefon kerden
telefon etmek veya
tamaşa,
seyretmek,
tamaşa kerden, tamaşa kerden,
seyretmek veya
savar kerden, savar kerden,
bindirmek veya
piyade kerden, piyade kerden,
indirmek veya
روشن کردن، روشن کردن،
aydınlatmak. Dersin sonu.
پایان درس 21.
Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın sonunda İran musikisinden bir örnek sunuyoruz.
کسان خفته ز خود یاداری، تشت کامان قنیمت ز احد یاداری، گرچه مرحب سپر انداخته خیبر باقیست، بت مگویید شکستیم که بتگر باقیست. ره دراز است سبکتر به شتابی میدوست، خصم بیدار است یک چشمه به خوابی میدوست. وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود، خیمه غافل را دشنه ما تیغ شود، خیمه غافل را دشنه ما تیغ شود. لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. خیمه بگذار و برو بادی طوفان جوش است، کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است، کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است. می رویم امروز با سائقه هم پای سفر، گرد بادیم و ز سر تا به قدم پای سفر. می رویم امروز با سائقه هم پای سفر، گرد بادیم و ز سر تا به قدم پای سفر. ای به امید کسان خفته ز خود یاداری، تشت کامان قنیمت
ز احد یاد دارید، گرچه مرحب سپر انداخته خیبر باقیست، بت مگویید شکستیم که بتگر باقیست.
آمریکا تمام تلاش خودش رو مصروف کرده، پنهان هم نکرده، علناً آشکارا گفته میخواهیم نگذاریم جمهوری اسلامی پیروز بشه. پیروزی حق ملت ایرانه. مگر ما انتظار داشتیم آمریکا با ما آشتی باشه؟ این بسیار ساده لوحانه است اگر کسانی خیال کنن که اگر ما لبخند به آمریکا میزدیم آمریکا از دشمنی و خصومت با ما چشم میپوشید.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programa İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Geçen bölümde İslam açısından düşünce ve düşünmenin önemini ve bu konuyla ilgili bazı hadis ve ayetleri anlattık. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. İslami kaynaklarda akıl ve düşünce üzerine birçok rivayet vardır. Bu konu üzerinde rivayetlerin çokluğu İslam dini Allah'ı tanımayı ve insanların saadet ermelerini ve kurtuluşunu akıl ve düşünce üzerine inşa ettiğini gösterir. Hadis kaynakları arasında en muteber kaynaklardan biri olan Kafi Usulü adlı kitabın bir bölümü akıl ve cahillik konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle anlatılır. Hazreti Cebrail, Hazreti Adem'e nazil oldu ve şöyle dedi. Ben sana üç muhibeti anlatmakla görevlendirildim. Öyle ki sen bunlardan birini seçmeli ve başkalarını bırakmalısın. Hazreti Adem nedir? Onlar diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Akıl, perva ve din. Hazreti Adem, ben aklı seçtim diye karşılık verince, Hazreti Cebrail de perva ve dine şöyle dedi. Onu bırakın ve kendi işinize bakın. Ancak perva ve din şöyle dediler. Biz nerede akıl olursa onun yanında olmak ve ondan ayrılmamakla görevliyiz. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Madem öyle, o zaman siz de görevinizi yerine getirin. Bu sözlerin ardından Hazreti Cebrail göklere yükseldi. Bu tabir, akıl ve düşünce ve pervabe dinle ilişkisi hakkında kullanılabilecek en ince tabirdir. Çünkü eğer akıl dinden ayrılırsa kolaylıkla yok olur veya sapar. Öte yandan perva da insanı çirkin amellerden ve günahlardan sakındıran ve gerçekte marifet, akıl ve düşünce ağacının meyvesidir. Gerçekte bu hadis, Hazreti Adem'in fevkalade bir görüşü olduğunu ve üç özellik ve imtiyaz arasında birini seçerken en üstün olanı yani aklı seçeni ve böylece bu seçim sayesinde dinini ve pervasını da koruduğunu gösterir. İslam dininde bir kanun vardır. Şöyle ki, aklın hükmettiği her şeyi şeriat de kabul eder. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani şeriatın hükmettiği her şeyi akıl da benimser. Dolayısıyla İslam dininde hükümlerin dayandığı temellerden biri akıldır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle okumaktayız. Akıl, müminin işaretidir. Gerçekte sağlam akıl, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü kazandırır ve imansız insan bu güçten yoksundur. Buna göre ilahi peygamberlerin söyledikleri her şey akıl ve mantığa uygundur.
Tahran Radyosu.
Bir gün bir grup sahabe Allah Resulü'nün huzurunda bir Müslümanı övmeye ve takdir etmeye başladı. Resulullah, Efendimiz onun aklı nasıl diye sordu. Sahabe arz etti, ya Resulullah, biz onun ibadette çabaları ve hayır işlerinden söz ediyoruz ama siz aklını soruyorsunuz. Allah Resulü şöyle buyurdu, akılsız ve ahmak bir insandan gelen musibet, fıskı fucur işleyen günahlardan, gelecek kötülükten daha beterdir. Yüce Rabbim kıyamet gününde kullarının makamını akıl ve düşüncelerine göre yüceltir ve kullar buna göre ilahi kata yakınlaşır. Yine Allah Resulü'nden bir başka hadiste şöyle nakledilir. Bir insanın iyi ahlakı ve dürüstlüğü haberi size ulaşınca bununla yetinmeyin. Ve onun aklı ve düşüncesinin doğruluğuna bakın ve idrak gücünü ölçün. Çünkü herkesin amelinin mükafatı aklına göre verilir. İslam açısından insanı kemal erdiren ve gelişmesine vesile olan şey akıldır. Akıl, ilahi bir mahluk olan insanı onu yaradana ulaştırır. Kuşkusuz insanın ilahi kata yaklaşması yolunda bazı engeller vardır ve onu doğru yoldan saptırabilir. Bu engellerden biri de şehvettir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur, eğer insan şehvetine galip gelebilirse, o zaman aklını aşikar etmiş olur. Öfke de doğru düşünmeyi engelleyen bir başka engeldir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur, gerçek hikmet ve ilimden yararlanmayan insanlar, akılları öfke ve şehvet sonucu hasarlanan kişilerdir. Gaflet de aklın gelişmesine mani olan engellerden biridir. İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle eğer bir insan gafil olursa kalbi, aklı ve batını ölmüş olur. Rivayetlerde bencillik ve kibirden de akılcılığı engelleyen bir etken olarak söz edilmiştir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu çirkin sıfat hakkında şöyle buyurur. Kibir gibi rezil bir sıfatın tutsağı olan kimse hem aklına ve hem beynine zarar vermiş, hem doğru tanıma ve marifet özelliğinden de mahrum olmuştur. Ve son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki akıllı insan bu dünyada aklıyla türlü faziletlere ve kemallere nail olabileceği gibi kıyamet gününde de aklı ve ilmine uygun olarak hesap verir. Nitekim İmam Bâkır aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah kıyamet gününde kullarının hesabına fani dünyada verdiği akla göre bakar. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.